Budala, Dostoyevski.
Ayrım 18.
Biri bağ çerçeveli, uzun saplı gözlüğünü bana doğru salladı. Yine de aldırış etmedim. Bir şey söylememelerine içerliyordum. Konuşsalar, uyarsalar ya da rica etseler ya, dillerini yutmuşlardı. Oysa ağızlarını açıp bir tek söz söylemiyorlardı. Neden sonra mavi lise birdenbire aklını oynatmış gibi, hem de hiçbir uyarıda bulunmadan sigaramı elimden kaptığı gibi camdan dışarı fırlatıverdi. Tren bütün hızıyla yol alıyordu. Kadın vahşi görünüşlü, tam anlamıyla ilkel yapıda biriydi. Oldukça da iri, tombulcaydı. Uzun boylu, sarışın pembe yüzlüydü. Biraz da fazla pembe. Üstüme diktiği gözleri fıldır fıldır dönüyordu. Hiç ses çıkarmadan, büyük bir nezaketle, ama nezaketin en kusursuzu, en incesiyle, iki parmağımı Fino'ya uzattım. Köpeği hiç incitmeden, boynundan tuttuğum gibi camdan, sigaramın arkasından dışarı savuruverdim. Yalnızca bir havlama, o kadar. Tren uçarcasına yol alıyordu. Nastasya Filipovna çocuk gibi kahkahalar atarak ellerini çırptı. Amma da canavarmışsınız. Bravo, bravo doğrusu, diye haykırdı Ferdişçenko. Generalin ortaya çıkmasına canı sıkılan Petitsin bile gülümsedi. Kolya da güldü. Bravo, diye bağırdı. General zafer kazanmış bir tavırla coşkunluk içinde devam etti. Haklıydım, yerden göğe haklıydım. Trende sigara içmek yasaksa, köpek bulundurmak haydi haydi yasaktır. Kolya coşmuş bağırıyordu. Yaşa baba, harika, ben de olsam aynı şeyi yapardım. Nastasya Filipovna sabırsızlıkla, peki kadın ne yaptı? Diye sordu. Kadın mı? İşte bütün tatsızlık ondan çıktı. General somurtarak devam etti. Hiç ağzını açmadan, hiçbir uyarıda falan bulunmadan, şırrak diye... Vahşinin biriydi efendim, tam anlamıyla heykel bir kadın. Peki siz ne yaptınız? General gözlerini indirdi, kaşlarını kaldırdı, omuzlarını oynattı, dudaklarını büzdü, ellerini açarak biraz sustu. Sonra birdenbire, kendimi tutamadım, dedi. Çok mu canımı yaktınız? Yok canım, çok sayılmaz. Ama rezalet koptu. Oysa şöyle bir elimi kaldırmıştım, o da kaldırmış olmak için. Aksiliğe bakın ki mavili kadın Prenses Belokonskaya'nın dadısı mı, aile dostlarından biri miymiş ne? Siyah elbiseli kadın da Belokonskaya'ların en büyüğü. Hiç evlenmemiş, 35'inde bir kızmış. Generalin Yapanchi'nin karısıyla Belokonskaya ailesi arasındaki ilişkiler belli. Prensesler ayılıp bayılmış, sevgili Fino'nun yasını tutmuşlar. Altı prensle İngiliz karısının bağırıp çağırmaları tam bir kıyamet. Özür dilemek için kendim gittim, mektup yazdım. Ne beni ne mektubumu kabul ettiler. Daha sonra yapan çinlerle bozuşma, çevrelerinden atılışım. Nastasya Filipovna birdenbire, ama bir dakika, nasıl olur bu, dedi. Ben 5-6 gün önce Independanse'de, her zaman Independanse okurum da, tıpkı böyle bir olay okudum. Tıpatıp buna benziyor. Olay Ren bölgesi demir yollarından birindeki bir trende, bir Fransız erkekle bir İngiliz kadını arasında geçmiş. Tıpkı böyle. Adamın ağzından sigara çekilip atılmış. Fino da camdan dışarı fırlatılmış. Her şey sizin olaydaki gibi olmuş. Kadının elbisesi bile açık maviymiş. General dehşetli kızardı. Kolya da kızardı. Ve başını elleri arasına aldı. Petitsin sırtını çeviriverdi. Yalnız Ferdişçenko kahkahalar savuruyordu. Ganya ise olduğu yerde sessiz ama dayanılmaz bir acı içinde kıvranıyordu. General... İnanın bana aynı şey benim başımdan da geçti, diye mırıldandı. Kolya söze karıştı. Gerçekten babamla Belokonskaya'ların dadısı Schmidt arasında bir olay geçmişti. Bunu ben de hatırlıyorum. Ama Nastasya Filipovna insafsızca ısrar ediyordu. Tıpkı tıpkısına böyle ha. Avrupa'nın iki ucunda, içindeki açık mavi elbiseye kadar aynı iki olay. Ben size Independanse'nin o sayısını göstereyim. General hala ısrarlıydı. Yalnız bu olayın benim başımdan 2 yıl önce geçmiş olduğuna dikkat ediniz. Buna diyeceğim yok öyleyse. Nastasya Filipovna sinir nöbetine tutulmuş gibi gülüyordu. Ganya babasını omzundan yakaladı, ıstırap dolu kükreyen bir sesle, ''Biraz dışarı çıkar mısınız?'' dedi. ''Size söyleyeceklerim var.'' Bakışları sonsuz bir nefret doluydu. Tam o sırada holden hızlı hızlı çalınan çıngırak sesi duyuldu. O kadar kuvvetle çalınıyordu ki neredeyse ipi kopacaktı. Bu olağanüstü bir ziyaret olmalıydı. Kolya kapıyı açmaya koştu. 10. Hol birdenbire kalabalık bir grubun gürültüleriyle doldu. Salondakilere dışarıdan birkaç kişi girdikten sonra hala da gelenler varmış gibi geldi. Bir ağızdan konuşup bağırışılıyordu. Kapatılamayan sokak kapısının ağzında ve merdivende bağırıp çağırmalar sürüyordu. Gerçekten garip bir ziyaretti bu. Salondakiler aralarında bakıştılar. Ganya konuk odasına koştu, odaya giren birkaç kişiyle karşılaştı. Prensin tanıdığı bir ses, "Ha, işte Yahuda!" diye bağırdı. "Merhaba Ganya!" Başka bir ses, "O, ta kendisi!" diye doğruladı. Prensin kuşkusu kalmamıştı. Seslerden biri Rogojin'in, öteki Lebedev'indi. Ganya konuk odasının eşiğinde afallamış kalmış, ardı ardına 10-12 kişinin Parfen Rogojin'in peşinden salona doluşmasını sessizce, engel olmaya çalışmadan seyrediyordu. Kalabalık yalnız çeşit çeşit insanlardan oluşmasıyla değil, aynı zamanda düşüklükleriyle de dikkati çekiyordu. İçlerinden bazıları sokak kılığında, paltolu ve kürklüydü. Kör kütük sarhoş olan yoksa da hepsi oldukça çakır keyifti. İçeri girmek için birbirlerine destek oluyor gibiydiler. Hiçbirinde tek başına davranacak cesaret görülmüyordu. Hepsi birbirini iteleyerek giriyordu. Başı çeken Rogojin'de bile sakınımlı bir hal vardı. Belirli bir amacı olduğu çatık kaşlı, asabi, düşünceli yüzünden anlaşılıyordu. Öbürleri onun yanında bir koro heyeti, daha doğrusu karşılıklı yardımlaşma için bir araya gelmiş bir topluluk durumundaydı. Kalabalığın içinde Lebedev'den başka kürkünü holde bırakarak serbestçe girip çıkan kıvır kıvır saçlı, züppe halli Zalejev ile ona benzeyen ve herhalde tüccar oldukları anlaşılan 2-3 kişi daha vardı. Ayrıca askeri elbise giyen güleç yüzlü, kısa boylu, tombalak biriyle iri yarı, yine çok şişman, asık suratlı, herhalde yumruklarına çok güvenen biri daha vardı. Bunlardan başka bir askeri tıbbiyeli ile yılışıp duran bir de Polonyalı. İçeriye girmeye cesaret edemeyen iki kadın merdiven başından bakıyorlardı. Kolya kapıyı bunların yüzlerine kapayarak sürmeledi. Rogojin konuk odasına kadar yürüdü. Kapıda Ganya'nın karşısına geçerek, "Merhaba Ganya alçağı!" diye tekrarladı. "Beklemiyordun Parfen Rogojin'i değil mi?" Aynı anda tam karşısında duran Nastasya Filipovna'yı gördü. Onu burada görmek aklının köşesinden bile geçmemişti herhalde. Çünkü bu karşılaşmadan yıldırımla vurulmuşa döndü. Rengi soldu, dudakları mosmor kesildi. Şaşkınlıkla yavaştan kendi kendine konuşuyormuş gibi, "Demek doğruymuş, her şey bitti," dedi. Sonra öfkeyle diş gıcırtatarak, "Pekala, bunu ödetirim sana," dedi. "Pek güzel." Of, tıkanır gibi oluyor, güçlükle konuşuyordu. Bilinçsizce konuk odasına yürüdü. İçeri girer girmez karşısında Nina Aleksandrovna ile Varya'yı buldu. Bütün heyecanına karşın utanarak durdu. Kör kütük sarhoş olan Lebedev de gölgesiymiş gibi peşinden içeri daldı. Sonra üniversite öğrencisi, yumruğu güçlü adam, sağ sola selam dağıtan Zalejev, son olarak da kısa boylu Şişko girmeye çalıştılar. İçeride kadınların bulunması onları bir dereceye kadar frenliyor, kendilerini kapıp koyvermelerine engel oluyordu. Tabii bu başlayana kadardı. Bir kere başlamak fırsatı çıksın, dünyanın bütün kadınları bir araya gelse tutamazdı onları. Rogojin burada prensle karşılaşmasına şaşarak dalgın dalgın, "O ne?" dedi. "Sen de mi buradasın prens? Ayağında da hala o kötü ayakkabılar. Ah ah!" diye içini çekti. Prensi unutarak bakışlarını yeniden Nastasya Filipovna'ya çevirdi. Bir mıknatısın çekimine tutulmuş gibi yavaş yavaş ona doğru yaklaşıyordu. Nastasya Filipovna kuşkulu bir merakla gelen konuklara bakıyordu. Neden sonra Ganya kendini toparladı. İçeri girenlere sert sert baktıktan sonra yüksek sesle ve doğrudan doğruya Rogojin'e, "Girdiğiniz yer bir ahır olmasa gerek," diye bağırdı. "Burada annem ve kız kardeşim var." Rogojin dişlerinin arasından, "Annenle kız kardeşin olduğunu görüyoruz," dedi. Lebedev de, "Annenle kız kardeşin olduğu belli," diye kuyruk salladı. Yumruğu güçlü adam harekete geçme zamanı geldiğini sanarak bir şeyler homurdanmaya başladı. Ganya birdenbire coşarak, "Ne oluyorsunuz?" diye bağırdı. "Önce hepiniz buradan konuk odasına geçin lütfen. Sonra kiminle?" Rogojin yerinden kıpırdanmadan öfke içinde sırıttı. "Vay beyim vay, tanımadın mı? Rogojin'i tanıyamadın demek. Sizinle bir yerde görüşmüştük ama." "Ya, bir yerde görüşmüşmüş. Sana daha 3 ay önce kumarda ötülen, pederinin 200 rublesini kaptıran kimdi? İhtiyar onu öğrenemeden göçtü gitti. Beni götüren sendin. Knifte kağıt düzüyordu. Yine tanımadın mı? Bak, Fititsin de tanık. Şimdi sana cebimden bir 3 rublelik çıkarıp göstersem, Vasilyevski'ye ellerin üstünde gidersin. Böyle bir adamsın sen, ruhun böyle. Şimdi bile seni paramla satın almaya geldim. Ayakkabılarıma bakma, para tonla bende. Seni de bütün bu çevrendekileri de satın alırım. İstesem hepinizi satın alırım. Neyiniz var neyiniz yoksa alırım. Rogojin konuştukça açılıyor, gitgide coşuyordu. Diye bağırdı. Ne olur kovmayın beni, Nastasya Filipovna. Bana yalnızca şunu söyleyin. Evleniyor musunuz, evlenmiyor musunuz onunla? Rogojin sorusunu kendinden geçmiş bir tavırla, sanki bir tanrıça karşısındaymış gibi sormuştu. Üstünde idam hükmü giyen, artık kaybedecek hiçbir şey kalmamış bir insanın aldırmazlığı vardı. Ölümünü bekler gibi verilecek yanıtı bekliyordu. Nastasya Filipovna onu alaycı, gururlu bir bakışla süzdü. Varya'ya ve Nina Aleksandrovna'ya baktıktan sonra Ganya'ya döndü. Birdenbire sesini değiştirdi. ''Neler söylüyorsunuz? Nedir bütün bunlar? Hem bunları niçin soruyorsunuz?'' diye yavaş yavaş, ciddi, biraz da şaşkınlıkla yanıt verdi. ''Demek aslı yok bunun.'' Rogojin bunu sevinçten deliye dönerek söylemişti. ''Doğru değil demek. Oysa onlar bana...'' ''Ah evet, onların ağzına bakılırsa siz Ganya ile nişanlanmışsınız. Nastasya Filipovna, onunla. İmkan var mı buna? Hoş, bunu hepsine söyledim ama... 100 rubleye satın alırım ben onu. Vazgeçmesi için 1000. Bilemediniz 3000 ruble verdim mi? Düğün öncesinde kaçar gider. Nişanlısını da bana bırakır. Doğru mu değil mi Ganya alçağı? Hadi 3000 işte. Zaten bunun için geldim buraya. Senden böyle bir senet almaya. Dedim ya, satın alacağım dedim mi? Alırım ben. Renkten renge giren Ganya, yıkıl git buradan. Sarhoşsun diye haykırdı. Onun bağırması üzerine birkaç sesin birden yükseldiği duyuldu. Rogojin'in yardakçıları zaten bir işaret bekliyordu. Lebedev büyük bir çabayla Rogojin'in kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Rogojin, ''Doğru katip'' dedi. ''Doğru, ay yaşın teki.'' Sonra gözlerini çevresinde delice gezdirerek, ''Nastasya Filipovna'' diye bağırdı. Ürktü, sonra da cesaretle ekledi. ''İşte, 18.000.'' Kağıda sarılı, sicimle çapraz bağlı bir paketi masaya, kadının önüne fırlattı. İşte, dahası da var. Söylemek istediğini tamamlamaya cesaret edemedi. Son derece ürkmüş görünen Lebedev de, yo, yo diye kulağına fısıldadı. Paranın çokluğundan ürkerek çok aşağı bir miktardan başlamak gerektiğini kabul ettirmeye çalıştığı anlaşılıyordu. Hadi git sen de aptal, boyundan büyük işlere kalkışma. Nastasya Filipovna'nın ateş saçan bakışlarıyla karşılaşınca birden titredi. Kendini toparlayarak derin bir pişmanlıkla konuştu. Sanırım ben de senin gibi aptalın biriyim. Sana uyup ben de sapıttım. Nastasya Filipovna Rogojin'in karmakarışık yüzüne bakarak güldü. Sonra umursamayan bir sesle, ''Bana mı bu 18.000?'' diye bağırdı. ''Bonkörlüğünü nasıl da gösterir?'' Gitmeye hazırlanıyormuş gibi sandalyeden kalktı. Ganya olanları soluksuz seyrediyordu. Rogojin, 40.000 diye bağırdı. 18 değil, 40.000. Van Kapitsin ile Biskup, 7'ye kadar 40.000'i bulmaya söz verdiler. 40.000, tamı tamına 40.000. Çirkin bir sahneydi bu. Ama Nastasya Filipovna hala gülüyor ve gitmiyordu. Kalışını bile bile uzatıyor gibiydi. Nina Aleksandrovna ile Varya da yerlerinden kalkmış, sonucu korku içinde sessizce bekliyorlardı. Varya'nın gözleri parlıyordu. Ancak bu sahne Nina Aleksandrovna'da kötü bir etki uyandırmıştı. Kadın titriyordu. Neredeyse düşüp bayılacaktı. Öyleyse 100.000 olsun. 100.000'i hemen bugün takdim edeceğim. Hey Fititsin, çare bul bakalım. Sen de yararlanırsın. Fititsin çabucak ona yaklaştı, elinden yakalayarak, ''Aklını mı oynattın?'' diye fısıldadı. ''Sarhoşsun. Nerede olduğunun farkında mısın? Şimdi polis çağıracaklar.'' Nastasya Filipovna büsbütün kışkırtıyordu. ''Sarhoş palavrası bunlar canım.'' dedi. ''Palavra değil, para akşam elinizde. Fetisin, korkunç tefeci, yetiş imdadıma. Akşama 100.000'i bul da ne istersen al. Esirgemeyeceğimi göreceksin.'' Rogojin iyice coşmuştu. O anda Ardalyon Aleksandroviç öfkeli bir biçimde Rogojin'e yaklaştı. Ansızın ve sert sert, "Nedir bunlar?" diye bağırdı. O zamana kadar sessiz sessiz duran ihtiyarın bu ani coşkusu herkesi güldürdü. Rogojin de güldü. "Bu da nesi? Hadi gel gidelim babalık, biraz kafayı tütsüleriz." Utanç ve öfkeden gözleri yaşaran Kolya, "Bu kadarı da alçaklık artık!" diye bağırdı. Varya öfkesinden titreyerek, "Aranızda bu utanmaz kadını dışarı atacak kimse yok mu?" diye haykırdı.
Ayrım sonu.